Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 27. ayrım. Uçaklar yarım saat Lefkoşa ve yakın çevresini sertçe uyardılar. Ayrılırken kanatlarını sallayarak Türkleri selamladılar. Beş parmak dağları arkasında kayboldular. On binlerce dua aldılar. Pek çoğu şükür secdesine kapandı. Bu, Türkiye'nin ilk müdahalesiydi. Bu sırada İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyordu. Konuşmasında çok önemli bir habere de yer verdi. Bugün Türk uçakları Kıbrıs'taki mücadele meydanlarına gitmişler, görünmüşler ve ilk ihtarı yapmışlardır. Mecliste kıyamet koptu. Yalnız iktidar yandaşları değil, muhalefet milletvekilleri de ayağa fırladılar ve İnönü'yü uzun uzun alkışladılar. Kıbrıs, Türkiye'de bütün milleti birleştiriyordu. Alay, eski un fabrikasının önünden geçtikten sonra çatıda bekleyen komando müfrezesi de binadan ayrılıp alayına katıldı. Doktor Küçük, katil Makaryos ile yüz yüze gelmek istememişti. Temsilci olarak Osman Örek'i yolladı. Makaryos ile Osman Örek, İngiliz Yüksek Komiserliği'nde buluştular. Fazla tartışmadan ateşkes anlaşması yapıldı. Makaryos, günü kurtarmak telaşı içindeydi. İngiliz komutanı Tümgeneral Peter Young, Lefkoşa Türk-Rum sınırını yeşil mürekkepli bir kalemle çizdiği için anlaşmanın adı Yeşil Hat Anlaşması olarak kaldı. Lefkoşa ikiye ayrıldı. Uzun yıllar hiçbir Rum Türk kesimine izinsiz geçemeyecekti. Böylece iki yanda doğal olarak iki ayrı yönetim oluştu. Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkmışlar, yerine kendi yönetimlerini kurmuşlardı. Bu bir yönetim değil, bir çeteydi. Çete reisi de bir piskopostu. İngiltere'nin İngiliz birliklerinin bir çeşit barış gücü görevi üstlenmesi önerisini Türkiye ve Yunanistan kabul ettiler. İngiliz komutası altında Türk ve Yunan birlikleri de ateşkesin sürmesine yardımcı olacaklardı. Ama Türkiye'de, Yunanistan'da İngiliz komutanının emrine birlik vermediler. Birer temsilci subay yolladılar. Alayın subay ve assubaylarının aileleri güven altına alınmıştı. Birkaçının Rum kesiminde kalmış aileleri vardı. Bunlar kaygı ve öfke içinde titriyorlardı. Alayın yeni komutanı Albay Hasan Sağlam, İngiliz komutan General Young'ın büyükelçilikte olduğunu öğrenmişti. Aileleri Rum kesiminde kalan subay ve assubayları alıp büyükelçiliğe geldi. Generali ayrılırken gördü ve şöyle dedi: "Bunların aileleri Rum kesiminde. Ben bunları daha fazla tutamam. Yarım saate kadar aileleri getiremezseniz bunlar gider, onları getirir. Ben de kendilerine alayımla gereken desteği veririm." Komutan çok kararlı görünüyordu. İngilizler yarım saat geçmeden aileleri Türk kesimine getirdiler. Bunlar günlerdir mahzenlerde saklanarak canlarını kurtarmışlardı. Rumların götürdüğü 700 kişiden 545'i geri alındı. Kalanlar kayıptı. 100'den fazla şehit, 11'i ağır olmak üzere 50'den fazla yaralı vardı. 8.000 kişi köylerini, kasabalarını bırakarak en çok Lefkoşa'ya göçmüştü. Olaylar göçlerin hızla artacağını gösteriyordu. Kısa zamanda 20.000'e çıkacak, daha da artacaktı. Kızılay göçmenler için aşevleri kuracaktı. Teknisyenler Doktor Küçük'ün evinin arkasındaki garajda stüdyoyu kurmuşlardı. Radyonun adını Mücahit'in Sesi Bayrak Radyosu koydular. Radyo hızla gelişecek ve yıllarca Kıbrıs Türklerinin moral bayrağı olacaktı. Radyo orta dalga 200 metreden yayın yapacaktı. Akşam yayına geçeceği halka duyuruldu. İlk akşam 5 dakika yayın yapabildiler. Lefkoşa, Sancaktar yardımcısı Kemal Şemiler konuştu. Yeni bir bayram havasının esmesine bu kadarcık Türkçe yayın bile yetmişti. Evlerden alkış sesleri yükseliyordu. Zamanla güçlenecek, daha uzun ve çok yararlı yayınlar yapacaktı. Büyük bir olaydı bu. Türklerin de bir radyosu vardı artık. Bayrak, Rumların her yalanını düzeltecek, herkesin doğruyu gerçeği anlamasını sağlayacaktı. Yalancı Rumlar sık sık çok zor durumlara düşeceklerdi. Dipnot 216. TRT olarak Bayrak Radyosu'na birçok söz ve müzik programı yardımı yaptık. Bayrak Radyosu'ndan sonra Magosa'da da 10 Şubat 1964 günü Can Bulat Radyosu için yayın hazırlıklarına girişildi. Limasol Sancak Radyosu 30 Aralık 1963'te, Gazi Baf'ın Sesi Radyosu da 14 Ocak 1964'te yayına başladı. Türkiye'de de 10 kW'lık bir radyo kurmak için hazırlıklara başlandı. Bu işi en kısa zamanda sonuçlandıran işbilir insan Mühendis Fahrettin Işıkçı'dır. Radyo gizlice Anamur'da kuruluyordu. Kıbrıs'tan yayın yapan bir radyo gibi görünecekti. Aramızdaki adı A Radyosu idi. Rumca, İngilizce, Türkçe yayın yapacaktı. 9 Eylül 1964 günü Kıbrıs'ın Sesi Radyosu adıyla yayına başladı. Barış gücünü oluşturan askerlerin, ki bunlar İngiliz, Kanadalı, İsveçli, Finlandiyalı, İrlandalı, Danimarkalı idi, dillerindeki en yeni hafif müzik plakları getirtilerek yayımlandı. Radyoyu dinlemeleri sağlandı. Bu ilgiden yararlanarak gerçekler anlatılmaya çalışıldı. Bu askerlerden bazılarının Türk dostu olmalarında bu radyonun olumlu etkileri olduğu düşünülebilir. Kıbrıs'tan Rumca ve İngilizce bilen çalışkan elemanlar geldi. Türk yayıncılarla birlikte fedakarca çalıştılar. Bir korsan radyo nedir bilinmediği için başlangıçta acemilik çekildi. Anamur'da ve Ankara'da A servisinde çalışan birkaç programcının, habercinin ve teknisyenin adını sevgiyle anarak vermek istiyorum. Ümit Elverici, Ömer Başıbüyük, Metin Güner, Savaş Kıratlı, Sabahattin Alpdoğan, Nedim Tekin, Hamit Toprak, Yılmaz Polat, Güngör Yerdeş, Necdet Onur, İbrahim Çıngay, Osman Akbaba, Aydın Olgun, Alpaslan Öner, baş teknisyen Haki Özgün, teknisyen Aygün Ertan. Kıbrıslı Türkler Fuat Veziroğlu, Taki Münir, Saffet İsmail, Hilmi Murat, Mustafa Adiloğlu, Ahmet Şevki, Hasan Fehmi. Ben Anamur Radyosu'na 1968 yılında gidebildim. Makaryos gece erken yattı. Üşüyordu. Büzülerek uzun uzun düşündü. Akritas planı direnen Türklerin en geç 48 saat içinde temizlenmelerini öngörmekteydi. Ne yazık ki barbar Türkler hazırlıkla çıkmış, Türk uçakları Lefkoşa'yı allak bullak etmişti. İnönü'den korkmakta çok haklı olduğunu düşündü. Bu inatçı ihtiyar beklenmedik işler yapıyordu. Zorunda olarak ateşkes anlaşması kabul edilmişti. Yenilmişlerdi. Bundan sonra ne yapılabilirdi? Türklerle ortaklaşa kurulmuş olan cumhuriyet çökmüştü. Onu yeniden diriltmek delilik olurdu. Rum idaresi Türklersiz devam edebilir miydi? Akritas planı ne olacaktı? Örgüt dağıtılacak mıydı? Anayasa geri gelecek miydi? Yine Türklerle birlikte mi yaşayacaklardı? Ne yapmalıydı? Gece boyunca sık sık silkinerek uyandı. Gözünü kapayınca üzerine yürüyen bir Türk askeri görüyordu. Türkiye, İngilizlere ve Rumlara ilaç ve yiyecek taşıyan nakliye uçaklarının Lefkoşa havaalanına inmesini kabul ettirmişti. Binbaşının, eşinin ve çocuklarının cenazeleri ile öbür yaralılar ve 5 gönüllüden sağ kalan Yılmaz Bora ile Rural Türkmen, yiyecek ve ilaç getiren 2C-47 ile Türkiye'ye yollanacaklardı. Alanda görevli Rumlar, Rum vahşetini gösteren fotoğrafların yurt dışına çıkarılmasına engel olurlar diye önlem alındı. Rural Türkmen'in beline özellikle anne ve 3 çocuğunun fotoğrafı ile Rum vahşetini gösteren öteki fotoğraflar, bunların filmleri ve haberleri zarflara konulup yerleştirildi. Beli sırtına kadar alçıya alındı. Zarflar alçının altında kaldı. Uçakta bir binbaşı vardı. Vural Türkmen Ankara'ya inerken binbaşıya durumu anlattı. İner inmez bir hastaneye götürüldü. Alçı açıldı. Fotoğraflar, hele annenin ve 3 çocuğunun fotoğrafı görenleri ağlattı. Vahşet fotoğrafları dünyaya yayıldı. Dehşet uyandırdı. Dipnot 217. Ankara'ya 1964 Ocak ayının sonuna doğru BA yolcu uçağıyla döndüm. Bu uçakla dönen Türk gazetecilerden birinin sol kolu alçıya alınıp boynuna asılmıştı. Alçının altında yeni fotoğraflar ve bilgiler vardı. Kalan fotoğraflar da Kıbrıs'tan böyle çıkarıldı. Bu, Selahattin Sonat'ın buluşuydu. Bu fotoğraflardan bazılarını Rumlar yıllar sonra Türk barbarlığını gösteren kanıtlar diye kullanacaklardır. Bu gibi sahtekarlıklar bilinmeden Kıbrıs sorunu zor anlaşılır. Fotoğraflar belki de en çok İnönü'yü yaralamıştı. Kıbrıs'tan gelen bütün raporları dikkatle okuyor, Rumların inadına, sinsiliğine, vahşetine katlanmakta zorluk çekiyordu. Makam arabası olarak tasarruf olsun diye küçük bir Opel araba kullanmaktaydı. Korumaların arabası daha büyük ve gösterişliydi. Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar'la birlikte dikkati çekmeden küçük arabayla genelkurmaya geldi. Tören istememişti. Sade bir şekilde karşılandı. Cevdet Sunay'ın odasında toplandılar. Toplantıya 2. Başkan ile ilgili birim başkanları katıldılar. İnönü kısa konuştu. Güya ateşkes yapıldı. Ama Rumlar uslu durmuyor. Yine Türklere saldırıyorlar. İngiliz askerler can ve mal güvenliğini sağlayamıyor. Ben diplomasinin silahtan daha etkili olduğuna inanırım. Nitekim Hatay sorunu kol kuvvetiyle değil barışçı yollarla çözülmüştür. Fakat Makaryos'un tutumu ve olaylar gösteriyor ki bu sorunu çözmek için bir gün adaya asker çıkarmamız gerekecek. Diplomasi karşıda sözden anlayan, uzlaşılabilir, aklı başında biri varsa geçerli bir yoldur. Bunlar sözden anlayacak insanlar değil. Uzlaşma tabiatlarına aykırı. Akılları bir karış havada. Bir çıkarma harekatı için gerekli her şeye eksiksiz sahip olmamız iyi olur. Ama olaylar her şeyimizin olacağı o güne kadar bekleyemeyebilir. Her gün bir acı olay yaşanıyor. Onun için şimdi bir yandan da kolay, pratik çözümler bulmak zorundayız. Güvenliğimiz ve onurumuz bakımından en önemli sorunumuz Kıbrıs sorunudur. Bunu hiçbirimiz unutmayacağız. Bu konuda neler yapılması gerekiyorsa her şeyi düşünüp programlayın. Faaliyete geçin ve acele edin. Ödenek sorununu Sayın Bakan çözecek. Sizlere her gün soracağım. Ne yaptık, ne yapıyoruz? Makaryos durmadan geleceği planlamaya çalışıyordu. Yenilmiş olmayı kabul edemiyordu. Uykusuz, kabuslu gecelerden sonra kararı şu oldu. Örgüt dikkatle korunacaktı. Akritas planında yöntem değişikliği yapılacaktı. Yeni yöntem, Kıbrıs Türklerini uzun bir süreç içinde yıldırarak pes ettirmek olmalıydı. Azınlık olmaya razı olanlar kalır, olmayanlar istedikleri yerlere giderlerdi. Ama bu işi Türkiye'nin müdahale hakkını kullanmasına yol açmadan, buna fırsat vermeden dikkatli bir biçimde yapmalıydı. Kısacası Türkler ince ince, azar azar bitirilmeliydiler. Kararını kesinleştirince Yorgacis'i, Papadopoulos'u, Leridis'i, Nikos Kochis'i ve özel doktoru çeteci Doktor Lasaridis'i çağırdı. Yeni yöntemi anlattı. Ara sıra zor kullanmak gerekebilirdi ama bu dikkatli yapılacaktı. Ufak ufak, Türkiye'yi kışkırtmadan. Uçaklardan ve Türk alayından çok korktuğu anlaşılıyordu. Her ham insan gibi yalnız kuvvetten anlıyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti yıkılmıştı. Devlet çökmüştü. Hükümet yoktu. Geride iki cemaat kalmıştı. Kıbrıs'ı ancak iki cemaat bir arada temsil edebilirdi. Rum tarafı, Cumhurbaşkanı, bakanları ve kamu görevlileri ile sanki bir hükümetmiş izlenimi bırakıyordu. Dünya, hukuka aykırı olarak Kıbrıs'ı Makaryos'un ve yönetiminin temsil ettiğini kabul edebilirdi. Buna karşı çıkmak şarttı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan ile Türk ve Rum cemaatlerini Londra'da bir konferansa davet etti. Londra'da Kıbrıs Türkleri ve Türkiye bu hususa dikkat ederek Rum cemaati temsilcilerinin Kıbrıs hükümeti gibi görülmelerini, masalarının üzerine böyle yazılar konulmasını sertçe engellediler. Konferans 13 Ocak 1964'te açıldı. Londra Konferansı hiç gelişmeden sürdü. İngiltere, Kıbrıs sorunundan sıyrılmak, yükü bölüşmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin rol almasını istiyordu. Dipnot 218. Türk cemaatinin temsilcilerine İngiliz Sömürgeler Bakanı Sandys şöyle der: "Acele ediniz, uzlaşınız. Türkiye yardımınıza gelecek ve sizi kurtaracak hayalinden vazgeçiniz. Türkiye Kıbrıs'a müdahale edemez. Federasyonda ısrar ederseniz hiçbir şey alamazsınız ve gün gelecek Kıbrıs'tan sırtınızdaki gömlek ile kaçmaya mecbur olacaksınız." Denktaş Hatıralar, 1. cilt, sayfa 335, 5. cilt, sayfa 425. Rum cemaati Türklere ancak azınlık hakları tanıyacağını söylüyor, Zürih ve Londra antlaşmalarının kaldırılması için diretiyordu. En sağlıklı öneriyi Denktaş yaptı. İki cemaatin de ayrı ayrı kantonlar halinde yaşayacakları federal bir düzen önerdi. Türkiye, Kıbrıs Türklerine daha güçlü bir güvence sağlamak için çalışmaktaydı. Uzlaşma olmuyor, Rum oyunları, zorluk çıkarmalar, rahatsız etmeler, köyleri sarıp dışarıyla bağlantılarını kesmeler, Türk tarlalarını ve ağaçlarını yakmalar, yollarda Türkleri durdurup üzerlerini aramalar, hanımları da aramaya yeltenmeler sürüyordu. Can güvenliği ve düzen hala sağlanamamıştı. Türk kamu görevlileri görevlerine dönemiyorlardı. Aylık alamadıkları için para sıkıntısı çekiyorlardı. Türkiye bu giderleri karşılamayı üzerine aldı. Herkese görevdeyken aldığı aylığın 1/3 ödenecekti. Böylece kamu görevlileri açlıktan, ona buna el açmaktan kurtuldular. Sabrı ile ünlü İnönü, yerinde sayan Londra Konferansı'ndaki Türk kurulunu geri çekti. Genelkurmay'la konuştuktan sonra 28 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Mr. Hare'i davet etti ve şöyle dedi: "Elbette biliyorsunuz, Kıbrıs'ta insanlığa, sağduyuya, insafa, vicdana aykırı olaylar oluyor. Bu olayları seyretmemizi kimse isteyemez. Adada ateşkesi sağlayacak bir çare bulunmadığı, Türkiye'ye tatmin edici bir cevap verilmediği takdirde adaya tek yanlı müdahale hakkımızı kullanacağım. Böylece ateşkesi biz sağlayacağız." Bu, Türkiye'nin ikinci müdahale girişimi olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri söylediğini yapan, yapacağını söyleyen İnönü'yü tanıyordu. Bu bilgiyi ciddiye aldı. Kıbrıs'ta durum gerçekten kötüydü. Türkiye iyi sabrediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi Kıbrıs sorunu dolayısıyla Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkmasıydı. Savaş çıkarsa NATO'nun güneydoğu kanadı çökerdi. Dipnot 219. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruntusudur. Yunanistan Türk ordusunun gücünü, askerlik kültürünü ve savaş yeteneğini iyi biliyordu. Savaşa girecekmiş gibi yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ni ve NATO yönetimini korkutuyor, ikisi de bu oyuna geliyordu. 10 yıl sonra 1974'te Türkiye Kıbrıs'a çıkacak, Yunan ordusu yerinden bile kıpırdayamayacaktır. Oysa bu kesim Sovyetleri göğüslemek bakımından çok önemliydi. Öyleyse Türkiye'nin tek yanlı müdahalesi uygun bir şekilde önlenmeliydi. Acele bir tasarı geliştirilerek gece Türkiye ile bağlantı kuruldu. Adaya barış gücü olarak 10 bin kişilik bir NATO birliği yollanacaktı. Amerika Birleşik Devletleri de bu güce 1200 asker verecekti. Türkiye'den müdahaleyi erteleyerek barış gücünün oluşturulmasını beklemesi rica edildi. İnönü, Bakanlar Kurulu ile görüştükten sonra beklemeyi kabul etti. 27. ayrımın sonu. Sayfa 196. Devamı 28. ayrımda.